Sabah uyandın yine kattın, keyfin yok. Günaydı, hava karardı, sorunlar çok. Beklentin yok fakat dertler bir bitmiyor. Aç podcast'in muhabbet seni bekliyor. Dilşat ve Mehtap en süper ikili. Dinleyenler muhabbete ilgili. Sen de durma, takip et bu gündemi. Çok güzel konular bekliyor seni.
Merhaba, ben Dilşat.
Merhaba, ben de Mehtap.
Binlerce Podcast'te hepiniz hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
45. bölümümüzde sizlerleyiz. Bugün nasılsın anneciğim?
Teşekkür ederim yavrum, çok iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki içeriğimizi biraz sana yıktım.
Evet, biraz öyle oldu.
Bizim için neler hazırladın? Bu hafta ne konuşacağız?
Öncelikle şunu söylemem gerekiyor, epey gerildim bu durumdan. Tabii ki içerik hazırlamaya hep senden alışkın olduğumuz için. Sonra bir baktım ben, ne konuşabiliriz, ne yapabiliriz derken, şöyle bir sağa sola bakarken ve aklıma şu geldi. Ne varsa eskilerde var diyerek günümüze gelinceye kadar değişen eskilerden bahsetmek istedim. Hatta bunu istersen şöyle de bir plan yapabiliriz. Haftalık bütün konuşmalarımızda eskilerden diyerek konuları böyle peşi sıra birbirini takip eden konularda yapabiliriz. Mesela bugün nerede o eski meslekler yani?
Kulağa bunu... çok eğlenceli geliyor anneciğim.
Şimdi değişen dünyadan bahsediyoruz ya sürekli.
Evet.
Dünya değişiyor da, yani gezegen değişiyor ama üstünde yaşayan canlılar da değişiyor. Hayat şekilleri değişiyor. Yaşamda biz farkında olmasak da rutin olarak gördüğümüz birçok şey aslında kendi içinde evrilebiliyor. Değil mi? Yani dün yaptığımızı bugün daha farklı bir şekilde karşımıza çıkarak yapabiliyoruz. Bunun için de biraz bunlara bakalım dedim. Eski mesleklerden bahsetmek eğlenceli olur diye düşünüyorum.
Evet, çünkü gerçekten zamanın ilerlemesiyle günlük ihtiyaçlarımız da değişiyor. Yaşam standartları değişiyor ya da farklı bir çerçeveye bürünüyor. Haliyle meslek gruplarını da ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani eskiden var olup, hatta çok önemli yere sahip olup günümüzde maalesef yok olmuş çok fazla meslek var. Ya da teknolojiye ayak uydurup şekil değiştirmiş birçok meslek var. Önce eskiden var olup da şu an pek de esamesi okunmayan mesleklerden biraz başlayalım istersen.
Evet, öylesi daha güzel olur. Bunlar neden değişmiş diye önce bir baktığımız vakit, senin de söylediğin gibi yaşamdaki ihtiyaçlara göre yapılan işleyişler değişiyor haliyle. Mesela neler var işte eskiden gördüğümüz. Fakat bu konuya girmeden önce bunu da hatırlatmak gereği duyuyorum. Gittikçe günümüzde kaybolan mesleklerde daha çok zanaat denilen,
evet,
gruplarda bir yok oluş var. Yani el sanatlarıyla ilgili kişinin becerisine kalmış bazı mesleklerde artık yok olmayla karşı karşıya kalma durumları var. Neden? Bunun yerini de işte aletler aldığı için, cihazlar aldığı için. Bunlardan pardon, neler var diye bir bakalım dedim ben. Bu konuda birçok meslek grubu var ama biz içinden bize göre biraz daha ilginç olan ya da biraz daha hakim olduğumuz konuları seçmeye özen gösterdik. En başta bir kelime söyleyeceğim. Hiç bunu duymuş muydun sen bilmiyorum. Uyandırıcı.
Hani? Yani şu an alarmların yaptığı işi yapan kişi mi?
Evet.
Yani hiç duymadım.
Çok ilginç. Uyandırıcılar varmış eskiden Dilşat. Bunlar nasıl uyandırıyorlar? Diyelim ki birisi işte iş gezisine gitti, başka bir yere gitti ve alışkın olmadığı bir yerde, o zaman da hani saat yok, akıllı telefonlar yok şimdiki gibi alarmını kuracağı ya da yanında belki de kurmalı saatini götüremeyeceği yerlerdir ama o işi parayla yapan insanlar varmış. Saat kaçta istiyorsan ona göre uyandırıyorlarmış ama ilginç olan şey ne? Mesela iki katlı bir evdesin. Demek ki o zaman çok yüksek katlı binalarda olmadığı yani. İçin uyandırıcı kişi ya bezelye atarmış Dilşat, uyuyan kişinin odasının camına. Harika. Veya uzun sopalarla işte hafif vurma tarzı seslendirmelerle, işte seslerle uyuyan kişiyi uyandırırmış.
Aslında mükemmel bir hizmet.
Yani güzel hizmet ama bir şey diyeceğim. Uyandırıcının bir de onun uyanması lazım değil mi? Ya, onları kim uyandırıyormuş acaba?
Gerçekten uyandırıcının uyanmadığını düşün. Tamam, bitti yani, her şey aksıyor. Ciddi ya. Önemli bir meslekmiş gerçekten.
Evet, kesinlikle. Güzel
hani
bir şey.
O adama erteleme şansın yok. Ben şimdi bir alarmımı en az 5-6 kere erteliyorum. Hani o adamı nasıl erteleyeceksin? Erteleme için bile yataktan çıkman lazım.
Yani neler neler. Belki de bundan ötürü artık yok olmuşlardır. Ertelenemedikleri için kimsenin hoşuna gitmemiştir. Başka bir şey daha var. Muhtemelen Avrupa'da daha fazlaydı. Yani bilmiyorum, bizim ülkemizde var mıydı hiç duymadım ama fare avcısı kötü bir şey ama işte hasta olan fareleri yakalayıp onları öldüren bir kişi. Ve bu ilginç olan, yani bunun için insanlar para alıyorlar. Bu işi yapıp onun karşılığında geçimini sağlıyor.
Yani aslında bence çok mantıklı bir iş, çünkü farelerden çok fazla hastalık yayılıyor. Çok fazla hastalık bulaşıyor ve Avrupa'yı ciddi anlamda sarsmış tabii, vakalar tabii. Var bu şekilde. Şu an net örnek veremeyeceğim şu yılda şu yaşanmıştır diye ama farelerle ciddi anlamda sıkıntı yaşayan ülkeler için çok mantıklı bir görev aslında.
Yani buradan da şu çıkıyor belki de, ihtiyaca binaen çıkan meslek grupları.
Tabii ki yani o an hangi dönemdeysek o dönemin getirdiği ihtiyaçları karşılayacak bir iş kolu olmak zorunda. Evet. Haliyle ona göre de meslek grupları ortaya çıkıyor.
Evet, bunun yanında bir başka meslek grubu da semercilik ve eğercilik. Bunlar da çok eskiden, hatta aslında şu anda belki de yok olmayla karşı karşıya olan bir şey. Semer, yük taşıma hayvanlarının sırtına hani yük taşıması için konulan sepetten örülme şeyler, malzemeler. Eğercilik de atların eğerleri tabii.
Tabii. Yani. Ya bence o çok da yok olmamıştı.
Çok da yok olmadı ama gittikçe belki de bunları yapanın ustaları yok artık. Gittikçe evet, bunlar yok oldu. Evet, ustaları yok artık.
Hatta geçenlerde TRT'de bir belgesel izlemiştim. Ya genelde onlar şey yapıyorlar ya, bu işte kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin el işçiliği üzerine olanların özellikle ustalarıyla gidip röportaj yapıyorlar. Bir ustanın gününü anlatıyor. O zanaatın nasıl gerçekleştirdiğini gösteriyor ve hepsinin yakındığı konu şu ki, biz zanaatımızı aktaracak çıraklar bulamıyoruz, yetiştiremiyoruz. Yetiştiremediğimiz için de bu meslek yok olmaya mahkum kalıyor diye.
Evet, ama bu da yine ihtiyaca binaen. Yani artık gelişen dünyayla, teknolojiyle kimse köyde kalmıyor. Ya da köyünden çıkıp giden insanlar da, yani şehre, büyük şehre giden insan illa okumaya gitmiyor. Değil mi? O yüzden de geride kalabiliyor. Bunun yanında bir de çerçi diye bir grup var Dişat.
Onu hiç duymadım. O ne yapıyor?
Çerçi, tuhafiye eşyalarını satan gezici bir adam işte. Yani çerçi işte.
Ayaklı tuhafiye gibi bir şey.
Ayaklı
mi?
Ayaklı tuhafiye. Tabii ki önceden AVM'ler yok. Ulaşabilecekleri işte tuhafiye dükkanları olmadığı için işte köylere, ne diyelim, bu yük hayvanlarıyla falan gidilip işte şehirler arası yollarda, köylere, her neyse, gidip de orada insanlara onu satarlarmış. Bunun yanında bacacılar varmış. Bacacı daha çok ahşap binaların yoğun olduğu bölgelerde olurmuş Dişat bunlar. Çünkü özellikle kış öncesi ahşap olduğu için evler yangın riskine karşı o bacaların temizletilmesi gerekiyor. Günümüzde de tabii ki baca temizliği işleri var ama biraz daha şekil değiştirmiştir. Yani eskiden çeşitli ağırlıktaki kilolarla gidip de kişi tek başına onu, o kiloyu işte bacaya gönderip ondan sonra çıkararak o dumanın yolunu temizleyebiliyorken şu anda belki de şimdi itfaiye mi yapıyor onu bilmiyorum ama biraz daha şekil değiştirmiş. Onun yanında Dişat'ım, çok ilginç bir meslek grubu var. Bunu ben hiç duymamıştım. Bizim ülkemizde de olduğunu pek düşünmüyorum. Frenolojist diye bir meslek grubu var.
Allah Allah, onlar ne yapıyormuş anne?
Bunlar ne yapıyorlarmış biliyor musun Dişat? Yeni doğan bebeklerin kafa yapılarını inceliyorlar. Ve o kafa yapılarına göre karakter analizi yapıyorlar.
Allah Allah.
Yani işte alıp hani olmak ya da olmamak. Tirat oradan geliyor demek ki. Bu da çok ilginç. Ne olacak şimdi, karakteri bozuk olan bir bebeği gördüğüm vakit bu olmamış, geriye mi gönderelim diyorlarmış
yani
acaba?
Yani ne yapıyor, kaldırıp atıyor. Ne garip bir meslek ya.
Meslek işte, yani çok ilginç bir şey. Baktığı zaman belki de anneyi babayı o şekilde şartlandırıyor. İşte sizin çocuğunuz çok karakterli, dürüst, sözünde duracak olan bir birey. Anne baba bekliyormuş ama çocuk da çevrenin etkisiyle çok farklı yollara gittiği zaman artık anne baba hezimete uğrar, değil mi? Sen baktın mı hiç Dişat'ım? Biraz da sen söyle bakalım. Ben o arada aklıma geldikçe araya girip söylerim.
Benim en çok dikkatimi çekenlerden biri arzu halcilik.
Hı hı.
Şimdi bunu aslında bu konuşmaya hazırlık yapmadan önce de çok duyduğum bir şeydi. Babam ara sıra anlatıyor. Hatta işte Sivas'ta bir tane hala bir arzu halcinin bürosu mu diyeyim artık, küçük böyle prefabrik. Evet. Kulübe gibi bir yeri var ama çok da işlek bir yerde, hemen postanenin arkasında. Onu gördükçe babam anlatırdı, oradan aklımda kalmış. Bu haftada böyle bir konu seçince direkt aklıma arzu halcilik geldi. Tabii o zamanlar bilgisayar yok ve resmi makamlara işte yazılacak dilekçeler var.
Hı hı.
Vesaire. Haliyle daktilosu olan bir insanın o dilekçeyi uygun makama, uygun dille yazması gerekiyor. Bunun için de arzu halcilere gidiliyormuş ve çok da talep olan bir meslekmiş. Çünkü şöyle düşünelim, herkesin evinde daktilo olması zor bir ihtimal. Düzgün dili bulup uygun kuruma göre o dilekçeyi şekillendirebilmek de büyük bir beceri isteyen bir konu.
Yani eğitimli olması gerekiyor ki onları da tabii iki kelimeyi hangi makama yazdığına göre yan yana getirmesi için belli bir birikim ve bilginin olması gerekiyor bunun içinde yani. Arzu halci deyip geçmemek lazımmış.
Kesinlikle. Yani şu an tabii bilgisayarların yaygınlaşmasıyla herkes kendi dilekçesini yazabiliyor ama bence yine de hala çok önemli mesleklerden biri.
Evet. Bu ilginç meslek gruplarının içinde bir tanesi daha var ki bu da ilginç Dilşat. Çığırtkanlık.
Ya ismi zaten çok komik, tamam mı? Yani
çığırmaktan geliyor aslında. Yani çığırmak, seslenmek.
Bunlar ne yapıyormuş peki anneciğim?
Şimdi çığırtkanlık yapan kişiler de duyuru yapıyorlar aslında. Yani bir şey eğer topluluğa, kişilere iletilecekse anons etmek gibi, yani günümüzdeki anons etmek. Yani fakat bunu tabii yani herhangi bir cihazla falan değil, elinde çok çok belki megafon vardır, hoparlör vardır, onunla bütün topluluğa, işte bir mahalleye bir ilan verilecektir. İşte nedir? Mahallenin, köyün muhtarı bir açıklama yapacaktır bir hastalık hakkında. Duyduk duymadık demeyin diye başlayan cümlelerle herkesi, ahaliyi başına toplayıp o anki söylenecek olan mesaj neyse onu veriyorlarmış. Yani günümüzde artık her şey SMS'e döndü. Gruplar arası işte yazışmalar, haberleşmeler ya da görsel basın, yazılı basın, bunların yerine eskiden çığırtkanlar yaparlarmış.
Aslında hala günümüzde de önemli bir duyuru olacaksa, yani ciddi bir işse ve anons şeklinde yapılması gerekiyorsa, bu şeyler var ya, arabalar, ayaklı, ya yani ayaklı doğru bir tabir olmadı da, arabaya reklam ya da o duyuru artık her neyse onu söylüyorsun. İşte mahalle mahalle, reklamalı, cadde cadde gezerek onu söylüyor. Ya da duyuruları işte camilerden falan yapıyorlar. Hani zor durumda kalınıldığında ve aciliyet olduğunda yine böyle uygulamalar devam ediyor. Ama artık mesleği bu olan insan var mıdır?
Sanmıyorum.
Ben de sanmıyorum.
Duymadım öyle bir şey. Yani biraz bu meslek biraz daha değişim geçirerek günümüzde halini, yeni halini almıştır. Bir de şey var Dilşat, hiç duymamışsındır sen. Niyetçilik. Niyetçilik diye bir şey var.
Onlar ne yapıyor? Bizim yerimize bir şey mi niyet diye anlamadım.
Niyetten geliyor. Hadi bakalım. Niyetçilik de kuş ya da tavşan gibi hayvanlar işte kafeslerde. Onlara işte maniler ya da işte küçük fallar diyeyim, niyetler yazarak kağıtlara o kafesin içine koydukları kuş ya da tavşana çektirirlermiş Dilşat. Bu da bir para kazanma yolu. Yani gidiyorsun işte, bir niyetimi çektireceğim diyorsun. Ondan sonra kim çeksin? Tavşan çeksin hadi bakalım diyorsun. İşte tavşanı götürüyor hemen onun sahibi, işte niyetçi. Tavşan hangi kağıdı eline alıyorsa alıp hemen neyse halin diyerek niyetini okuyor. Yani niyetin ne diye orada belki tekerlemeler işte, ne bileyim, niyetin neyse ona göre şeyler, sözcükler yazıldığı bir kağıtmış. Bu da eğlenceli tabii ki. İnsanların dikkatini çekiyor. Bu da sonuçta hem yapana hem bunu talep edene mutluluk veren bir şey.
Yani bir nevi aslında falcı gibi.
Yani onun gibi de denilebilir. Bunun yanında çok eskiden ayı oynatıcısı diye bir meslek grubu vardı Dilşat.
Ya ben onu Türk filmlerinden gördüğüm kadarıyla biliyorum. Ve asla anlam veremediğim bir olay. Yani o hayvana biz niye acı çektiriyoruz?
Ya işte bu bize göre hani hayvana acı çektirme mevzusu ama işte bunu da bütün mahalle mahalle dolaşıp ayının burnuna bir halka takıp işte ayı bayıldı, ayı oynadı gibi komik şeyler söyleyerek daha çok çocuklara eğlendirirlermiş, mahallenin çocuklarını. Ama hoş bir şey değil tabii ki o. Şimdi bir de el süpürgecisi varmış. El süpürgecisi ot süpürgesi yapıyor yani. Ottan olan, şimdi elektrik süpürgeleri var ya. Hı hı. Eskiden elektrik süpürgesi yokken otlardan toplanan, işte sazlıklardan toplanan otlardır herhalde onlar. Oradan yapılan, ama şu anda da bilmiyorum onlardan var mı, haberim yok yani. Onun dışında bakalım. Bir de mesci diye bir şey varmış, meslek grubu.
Onlar ne yapıyorlar?
Bunlar da kunduraların içine konulan şeyler. Keçe ya da yumuşak, işte ayakları sıcak tutması için
bildiğimiz
giyilen.
Bildiğimiz
mesya. İşte yani ayakkabının içinden giyilen çorap tarzı, sürekli çıkarılmayacak. Özellikle hani günümüzde de böyle abdest alınacağı zaman falan, ona kışın soğukta daha kolaylık olsun diye hani üstünden meshedildiği bir şey.
Evet, genelde zaten yaşlıların kullandığı bir oluşum mu diyeyim artık, malzeme.
Eşya.
Evet, bayağı da ayağı sıcak tutuyor aslında, güzel bir şey.
Evet.
Ama tabii çok yaygın bir kullanımı yok artık.
Şimdi aslında bunun çeşitleri gittikçe artırılabilir. İnsanlar bu esnaflarla, diyelim ki bir çerçi ya da işte niyetçi, ne bileyim bu çığırtkanlar, şunlarla hem de karşılıklı bir diyalog haline girerlermiş, değil mi? Karşılıklı bir sohbet var, muhabbet var. Esnafla halkın, alıcının bir diyaloğu da söz konusu bu şeyler içinde. Gün geçtikçe bu azaldı artık. Esnaflarla olan muhabbet, evet tabii ki kendi mahallenin içinde tanıdığın esnafınla bir sohbetin, muhabbetin vardır ama eskisi kadar değildir. Bunun içinde bu gün geçtikçe azalmaya başladı ve eminim yaşantıda da gittikçe özlenen bir şeyler olacaktır. Yani onun o sohbetin, karşılıklı birbirinin farkına varışın keyfini gün geçtikçe kaybediyoruz. Bunlar böyle olduğu için niye oldu? İhtiyaca binaen dedik ya, kaybolan meslekler var. Bunların yerini neler almış oldu? İstersen ondan sen de biraz bahset. Yani bu eski meslekler yok oldu ama ihtiyaca yönelik değişen meslekler çıktı ortaya.
Kesinlikle. Şimdi yani eski meslek şuydu, onun yerini bu aldı şeklinde örnekler vermeyeceğim. Çünkü hı hı. Yani öyle bir şeye girsek işin içinden çıkamayız. çok farklı varyasyonlar var çünkü. Ama dediğimiz gibi yani o an yaşadığımız dünyanın şartları neyse, ihtiyaçları neyse, meslekler de ona göre evriliyor tabii ki. Şimdi çoğu insanın aklında, iş gücünün aklında şu var. Robotlar günlük hayatımıza girmeye başladı ve benim işimi robotlar yapmaya başlayacak. Ben işsiz kalacağım.
Evet.
Ya bu korku ciddi anlamda büyük bir toplumu etkiliyor. Ben o kadar da herkesin robotlar yüzünden işsiz kalacağını düşünmüyorum. Evet, fabrikalar daha çok makineleşti, artık robotlaştı mı diyelim. Ama yine de belli bir yerde bir insan kontrolüne ihtiyaç duyuluyor hala.
Tabii.
Tabii ki eskisi gibi mesela halılar elde dokunmuyor. Bunların makineleri var. Pıt pıt pıt hemen dokuyor, bitiyor. Tabii yerini tutar mı? Tabii ki tutmaz. Yani birinde çok büyük bir emek işçilik var. Diğeri fabrikasyon tamamen. Ya da bir paketlemeyi insan 5 dakikada yapıyorsa, robot 5 saniyede yapıyorsa tabii ki robot tercih ediliyor. Ama düzgün paketlendi mi, oldu mu olmadı mı yine insan kontrol ediyor. Ama hayatımızda girmesinin bu kadar kaçınılmaz olduğu şey robotlar olunca da bir başka meslek grubu doğuyor tabii ki, robot mühendisleri.
Evet.
Şimdi robot mühendisleri dediğimiz zaman çok spesifik bir isim aslında. Ama bunu işte mekatronik mühendisleri de robot yapar. İşte yazılım mühendisi o robotun yazılımını yapar vesaire vesaire derken aslında birçok mühendisliği içinde barındıran bir birim. Bu yakında ciddi anlamda günlük hayatımıza girebilecek mesleklerden bir tanesi. Neden? İlla fabrikalar için düşünmeyelim. Endüstriyel hizmetten ilaca, ilaçtan askeriyeye kadar birçok yerde işe yarayacak bir meslek dalı. Peki bir başka şeyi düşünelim. Biyoteknologlar ya da biyoteknoloji mühendisleri, özellikle günümüzde bu pandeminin hayatımızı mahvettiği şeyi düşünecek olursak, biyoteknologlar ya da biyoteknoloji mühendisleri ya da epidemiyologlar, çok zor bir isim. Bunlar peki bize ne yapacaklar? İçinde bulunan toplumda ortaya çıkabilecek hastalıkların yanında buna bağlı işte hastalık koşullarının, sürecinin başından sonuna kadar işte incelenmesi, yürütülmesi ve buna göre işte önlem alınması, ilaçların geliştirilmesi vesaire gibi şeylerle hayatımıza girecek. Peki geçen bölümlerde de bahsetmiştik, işte yoldan geçen bir dayının bile bir genci durdurup işte yazılım öğren, kodlama öğren demesi. Neden? Şimdi evet, artık veri güvenliği gün geçtikçe çok daha büyük öneme sahip oluyor. Hı hı. Haliyle veri güvenliği uzmanına ihtiyacımız var. Artık her şeyi bulutlarda saklıyoruz, depoluyoruz. Yani hayatımız bulut olmuş. Ya bunları yönetecek insanlara ihtiyacımız var. Ya da dışarıda şu an oyun oynayan çocuk çok az değil mi? Herkes online oyun oynuyor ya da bilgisayar başında bir şekilde oyun oynuyor. Haliyle bizim oyun geliştiricilere ve mobil uygulama geliştiricilere de çok fazla ihtiyacımız var. Ya en basitinden artık kimse gidip, yani dışarıda yemek yemek istemiyorsun ama yemek yapasın da yok. Ne oluyor? Hemen bir restoran arıyorsun ya da işte yemek sepetidir, getirdir vesaire, hangi uygulamayı kullanıyorsan hemen siparişini veriyorsun değil mi? Hani evet, bu uygulamayı da sana sağlayacak bir geliştiriciye ihtiyacım var. Onun dışında yani aslında çok fazla şey var ama ben en dikkat çekenlerden bahsedeceğim. Şimdi küresel ısınmanın zaten yıllardır başımızda ciddi bir problem olduğunu biliyoruz ve savaşılması gerçekten zor bir süreç. Bunlar için de iklim kontrolü mühendislerinin artık ilerleyen zamanlarda devreye gireceği söyleniyor. Bunlar da ne yapıyorlar tabii ki? Hani şu an hayatımıza ciddi anlamda damga vuran iklim değişikliğini inceliyorlar. Artık hani buna çözüm demeyeyim de artık bir şekilde bazı noktaları önleme, süreci yavaşlatma vesaire gibi noktalarda bize yardımcı olabilecek bir iş kolu. Kendi işimden de bahsetmem lazım. Nanoteknoloji mühendisliği.
Evet.
Aslında nanoteknoloji mühendisliği şu an dünyada birçok alanda aktif bir şekilde çalışıyor. Ama Türkiye'de inceleyecek olursak en sıklık kullanılan yer savunma sanayi üzerinde şu an. Daha çok hani silahlarda ya da optoelektronik cihazlarda kullanıyoruz ama umuyorum ki ilerleyen süreçlerde diğer pazarlarda da yerini bulabilecek. Ciddi bir yatırım gerektiriyor çünkü, bir Ar-Ge yatırımı gerektiriyor. Ama ilaçlardan tutun da işte kozmetik sanayiye kadar ya da tekstilde de kullanılıyor Türkiye'de ama çok yaygın değil. Ya yani bunların yaygınlaşacağını düşünüyoruz ya da araştırmacılar düşünüyor diyelim. Bir de blockchain uzmanları. Şimdi blockchain denince de herkesin aklına Bitcoin geliyor ama şimdi bu sadece Bitcoin'le sınırlı bir şey değil. Ya bu blok zinciri daha geniş bir alanda kullanılıyor aslında. İşte uçtan uca şifrelemeler vesaire. Haliyle bunları da denetleyecek, yapacak ya da oluşturacak uzmanlara ihtiyacımız var. Ve günden güne de bu ihtiyaç artıyor. Derken şimdi bunu daha çok fazla detaylandırabiliriz ama çok da sıkmak istemiyorum.
Evet, yani biz sonuçta eski kaybolan mesleklere bir şekilde yeniyi sen de anlatarak aslında yaşamın kendi içinde bile nasıl evrildiğini gösteriyor bu konuşmalar. Farkında olmasak da ne kadar değişim geçirildiğini ve biz bu değişimin neresindeyiz diye bakıyoruz. Ama evet, her ne olursa olsun bir robot, işte ne bileyim, eğer evi boyatacaksın mesela, robot sana işte fabrika o boyayı yapacaktır. Değil mi? Her şeyler o cihazlarla yapacaktır ama sen şimdi çarşıdan alıp geldiğin vakit o odayı kim boyayacak?
Değil mi? Bir boya ustasına ihtiyacım
yani
var.
Her yere robot yetişmeyecek. Yani robot herkesin gelip de evini boyamayacak. Yani arada hiç olmazsa el işçiliği yapabilecek insanlara ihtiyaç var. Bunu da yok saymamak lazım. Yani herkes yazılımcı olmayacak. Evet. Hani frenoloji uzmanları vardı ya, çocuğun karakterine bakıp evet, evet, işine göre. Yani herkes aynı tornadan çıkmış derecede, herkes her şeyde uzman olduğu zaman ortadaki yaşantıda devam etmesi gereken belli bir rutin var. Onu kim yapacak?
O kadar haklısın ki anne. Ve bundaki temel problemlerden biri de şu, bu eksikliği yaşamadaki. Yani yeni nesil eski mesleklere çok da cazip bakmıyor. Herkes işte daha az bulunan, nadir, yeni ortaya çıkmış bir mesleği edinmenin peşinde. Hı hı. Durum böyle olunca da en basit günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için bile bazı noktalarda zorlanmaya başlayabiliriz. Dediğin gibi işte bir boya ustası bulmak, bir tamirci bulmak, ne bileyim bir pencere ustası bulmak gibi. Bu usta-çırak ilişkisiyle yetiştirilen, özellikle başta da bahsettiğimiz mesleklerdeki azalış aslında çok fark etmesek de günlük hayatta bazı yerlerde bizi sekteye uğratabilecek şeyler. Artık tamamen biz diğer büyük problemlerle baş etmekten bazı şeyleri göz ardı etmeye başladık. Evet, işte iklim değişikliği mühendisi önemli bir konu, evet, ama kombin bozulduğunda o gelip tamir etmeyecek.
Evet, bunları göz ardı etmemek lazım. Ben biraz da bu konularda sanki anne olduğum için de olabilir. Evet, her şey dijitalleşiyor. Hı hı. İşte teknoloji ilerliyor. Artık Mars'a bile gidiyor dünyalılar. Ama böyle bu kadar çok teknolojik şeylerle insani duygulardan uzaklaştığımızı görüyorum. Günümüzdeki gençlik ilişkilerinde bile o hani insancıl duygular vardır ya, onları çok çabuk tükettiğimizi görüyorum ve buna üzülüyorum. İşte bir el zanatlarından bahsedelim. Bir oymacılık sanatı.
Hı hı.
Bunu kıymetli yapan aslında oradaki ustanın onu oyarken bütün duygularını onun içine nakşetmesidir belki.
Evet.
Yani bu yaşanmışlık, o anda o belki bir şeye heyecanlıdır, hüzünlüdür ya da mutludur, ne bileyim ben. Oradaki o oyma aletinin dokunuşları bile onu gösterir. Bunlardan uzaklaştığımız vakit her şeyin o maneviyat duygusu yok olmuş olacak. O zaman da biz sadece filmlerde hani gösteriliyor ya, sadece robotik insanlar duygusuz bir şekilde işte sadece yaşantını sürdür, gerisi yok. O zaman biz zaten insanoğlu şu durumda bile kendi kendimizi yok etmeye programlıyız, değil mi? İşte çevreyi kirletmemiz, dünyayı mahvetmemiz, bütün her şeyin içinde hiç olmazsa insani duygularımızdan vazgeçmeyelim. Yani bu el zanaatlarında bir şeylerin güzelliğini görebilelim. Bunun için de işte meslek liseleri var. Evet. Eğitim veren, evet, o duyguyu lise veremez ama en azından o tekniği lise verecektir yani. Bunun da eğer kendi içinde varsa, bir ressam mesela. Yani bir ressam nasıl o tuvale fırçayı sürdüğü zaman bütün duygularıyla görüldüğünde anlaşılabiliyor. Yani bunlardan uzaklaşmamak lazım. Bilmiyorum, sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Şimdi aslında eski zamanlara baktığımız zaman bir şeyleri elde etmek için de belli bir süreç gerekliydi. Yani her şey şu anki gibi istediğimiz an ulaşabileceğimiz şekilde kolay ilerlemiyordu.
Hı hı.
Bence şu günlerdeki bu kolay ulaşabilme zaten değer bilmemezliğin başlıca sebeplerinden bir tanesi. Çünkü ciddi anlamda bir çaba sarf edilmiyor bir şey elde etmek için. Ya her şey fabrikasyon, süreçler çok kısa ve istediğin ürünü bulamama imkanın çok da yok yani.
Öyle.
Çünkü aklına gelemeyecek kadar çeşitlilik var her alanda. Yani çok tabii ekstrem şeyleri saymıyorum. Böyle olunca ne oluyor? Bir emek olmadan, bir çaba, bir bekleme, bir şey olmadan hemen elde ettiğin için bu sefer her şeye bu aynı açgözlülükle bakıyorsun ve her şey hemen olsun istiyorsun. Ama bir çaba sarf etmeden elde ettiğin için de bu sefer ne oluyor? Tatminsizlikler başlıyor. Tatminsizlikler başladıktan sonra da insan artık elindekine daha çok değer vermemeye başlıyor. Değersizlik artıyor. Değer vermediğin şeyi de korumak için bir çaba göstermezsin. Haliyle ne oluyor? Daha kirlenen, daha çöpleşen bir dünya haline geliyor.
Evet, ve gittikçe aslında her şeyi çöp olarak gören kişinin mutsuzluğu ortaya çıkıyor.
Kesinlikle, yani bunu sadece bir eşyaya karşı da düşünmemek lazım. Bu insan duygularında da böyle oluyor. İnsan o kadar alışıyor ki her şeyi çok çabuk tüketmeye. İnsani duyguları, sevgileri, yani her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Bu yüzden de insanlar arasındaki işte duygusal bağlar da zedelenmeye başlıyor diye düşünüyorum.
Evet, yani bu belki de dijitalleşmenin yanında es geçmememiz gereken şey insan olduğumuz ve duyguya yönelik bir varlık olduğumuz. bunu göz ardı etmemek.
Kesinlikle zaten o özelliğimizi çıkardığımız zaman bizim programlanıp da sadece verilen işi yapan robotlardan da farkımız kalacak değil mi?
Evet, evet tabii ki. Burada da sanırım biraz daha çok ebeveynlere iş düşüyor. Bundan sonraki işte bu robotik uygulamaları eğer bizden sonra, ben kendim için söylüyorum, bizden sonra eğer işte çocuklarımız, torunlarımız, onun çocukları yapacaklarsa insani duygularla da vedalaşmamak lazım diye düşünüyorum. Yani ah ah yavrum ah, nerede o eski meslekler?
Gerçekten çok haklısın anne, ne varsa eskiler de var.
Yani ne eskiye saplanıp kalacağız ne de gelecekteki şeylerin korkusuyla paniklemeyeceğiz. Yani ikisini bir arada götürebilirsek eğer, o zaman değmeyin keyfimize, cillop gibi olur değil mi?
Aynen öyle anneciğim.
Evet yavrum.
O zaman anneciğim, lafı daha fazla uzatmadan bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik diyelim mi?
Diyelim.
Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.
Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili konu. Konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi. Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili konu. Konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi.